Ayrım 23.
Eğer günün birinde bitirebilirsem Kin Payı romanımda tam da bunu anlatmak istiyorum. Bizim ulusça konuşma tekniğimiz suç, kabahat, kanıt ve ceza üzerine kurulu. Diyaloğu imkansızlaştıran şeyler üzerine yani. O bayıldığınız Amerikalıların gündelikte becerebildiği şeyler de bunlar işte. Diyaloğun bu anlamda olanaklılığı. Biz yalnızca içimizi döküyoruz, saldırıyoruz, suçluyoruz, yakınıyoruz, kendimizi acıyoruz. 70 yıllık şarkı sözü tarihimizden 3 ihtilalin getirdiği edebiyat malzemesine varana dek hepsinde sözümüzün duruşu aynı. Daha birinci katmanda ayrışan haklılar ve haksızlar, suçlar ve kabahatler. 300 sözcük içinde tüm bir dünya. Sen başkasın, onun için konuşmak istiyorum seninle. Ama sen başka değilsin, sen bir iş adamısın. Eskiden solcuyken, şimdi vazgeçmiş, romancı kardeşinden umudu kestiği için babasından kalan işin başına geçmiş, kendini yenileyen kapitalizmin ruhuna yürekten inanan liberal bir iş adamı. Şimdilerde ülkeye yeni bir demokrasi anlayışı getirmek için politikaya soyunduğunu da biliyorum. Yeni bir parti kuruyormuşsunuz. Ne diyelim vatana millete hayırlı olsun. Ama bunları konuşmak istemiyorum seninle. Hiç mi hiç istemiyorum. Birçoklarının yaptığı gibi seni döneklikte de suçlamıyorum. Seni ya da sizleri sırf bu nedenle yargılama hakkını kendimde görmüyorum. Ama ardınızda bıraktıklarınızı solculuk batağından kurtarma gayretlerinizi anlamıyorum. Hoş bulmuyorum. Liberalleşmeden, bireyselleşmeden söz ederken geleneksel bir anonimcilikle, geçmişten aşina olduğumuz tipik bir müdahalecilikle herkesi kendi serüveninizi yaşamaya zorluyorsunuz. Kendi verem olduğu için herkese verem bulaştırmaya çalışan kötü ruhlu verem hastaları gibisiniz. Sanki herkes sosyalizmden vazgeçmeden sizin serüveniniz de bir türlü tamamlanmamış olacak. Kendinizi ve yaptıklarınızı doğrulamak için hala başkalarına ihtiyacınız var. Sizler her şeyi aşıyorsunuz, bunu aştım diyorsunuz. Bunu da aştım diyorsunuz. Hele bunu çoktan aştım diyorsunuz. Tüm bir hayat sizin için aşılacak bir şey yalnızca. Gördüğüm kadarıyla aşağı aşağı geldiğiniz yerden de dünya pek aydınlık görünmüyor olmalı ki gözünüz hala arkada. İçindeki sosyalisti öldürmüş cesetlerle yeni bir gelecek kurmaya çalışıyorsunuz. Bir iş adamının tıpkı bir şair gibi ya da bir solcu gibi hayal gücüne ihtiyacı vardır biliyor musun? Geniş bir vizyonu olmalıdır, macera duygusu olmalıdır, kumar duygusu olmalıdır. İyi bir iş adamı bir silahşör kadar yalnızdır gerçekte. Solcular yalnızca Türkiye'dekiler değil, dünyadakiler de yaklaşık 100 yıldır hayal güçlerini yitirdiler. Kendilerinden öncelerin gördükleri rüyaları sayıklıyorlar. Bu son cümle bana hiç yabancı gelmiyor. Kesme sözümü, biliyorum senin bir hikayenden bilerek kullandım. Ben başka bir bağlamda kullanmış olsam gerek. Benimle yan yana durmamak için her şeyi yaparsın biliyorum. Beni deli eden de bu. Dar bir pencereden görüyorlar dünyayı, bunu sen de biliyorsun. Aynı hikayende dediğin gibi. Kendi ufuklarına bütün bir dünyayı sığdırmaya çalışıyorlar. Bütün dünya onlar için donmuş 3-5 kelime. Dünyayı zenginleştiren diyalektik onları daraltıyor, sığlaştırıyor. Liberalizm beni özgürleştirdi. Hayal gücümü serbest bıraktı. İnsan tabiatıyla barıştırdı. Sizin derdiniz sistemle değil, insan tabiatıyla. Siz insan tabiatını kabul edemiyorsunuz. Ne zaman söze insan tabiatı diye başlansa korkarım. İnsan tabiatı dedikleri şeyin ne kadarı sahiden insanın kendi tabiatıdır. Ne kadarı ona dayatılan, zorla benimsetilen alışkanlıkların ürünüdür bilemem. Bunu kim nasıl bu kadar kolaylıkla ayırt eder, edebilir, ürkerim. Bence insan tabiatı dendiğinde az geri durmak gerekir. Tartışmak için değil, kendimi anlatmak için başladım söze. Ben gerçekliği kapitalizm sayesinde daha derinden kavradığımı düşünüyorum. Bütün boyutlarıyla, bütün yüzleriyle. Şaşıracaksın belki ama diyalektiği de solcuyken değil, asıl liberalken anladım. Bana kendini anlatmak, kendini kanıtlamak ya da bir şeyler açıklamak zorunda değilsin. Hiç değilsin. Ayrıca serüvenin kendi başına hiç ilgimi çekmiyor doğrusu. Oysa seninle benim birbirine benzeyen önemli bir yanımız var, görmüyorsun. Nedir o? Hayal gücümüz, yaratıcılığımız, göze aldıklarımız, cesaretimiz. İşte şimdi bir kahkaha patlatıyorum. Sakin gözlerle gülümseyerek beni izliyor. Yaratıcılık söz konusu olduğunda kıskancımdır. Kimseyle kolay paylaşmam. Bak sizin ailenin yazarı kardeşim biliyorsun. Onun bile hayal gücünden yana çok zengin olduğu söylenemezken sana inanmamı nasıl beklersin? İnanmanı değil görmeni isterdim zaten. Ama vakit ayırmıyorsun bana. Beni yok saymaya çalışıyorsun. İlgi odağım olmak için bütün bu çırpınmalarına bakanlar kardeşinle değil ama seninle bir ilişkimiz olduğunu düşünebilirlermiş. Merak etme, eğer bir erkekle ilişki kuracak olsaydım bu kişinin mutlaka sen olmasını isterdim. Benden hoşlanabileceğinden ötürü mü, marka merakından mı? Saçmalama. Öyle ya, eğer bir ibne sikeceksen bu da bir marka olmalı değil mi? 500 kağıda maddi bir Taksim ibnesi sikecek değilsin ya. Lütfen çirkinleştirme. Sana içtenlikle duygularımı ifade etmeye çalışıyorum. Ben bu kelimeleri kullanmıyorum. Kelimelerden korkuyor musun? Yanlış kelimelerden evet. Duygularımı yansıtmıyorlar çünkü. Keşke doğru kelimelerini karın yatmadan önce kullanmayı deneseydin. Yanlış yerden saldırıyorsun. Onun bunlarla bir ilişkisi yok. Hem zaten konu bu değildi. Ben duygularımdan söz ediyorum. Sözlerimi bir kompliman olarak kabul edeceğini sanmıştım. Ben de bu sözlerin nerede durarak söylendiğini anlamaya çalışıyordum. Nereden söylendiğini. Sözlerin de kalbin gibi bir sınıfı yansıtıyor. İnsan tabiatını değil. Her neyse, bu konuyu kapatalım. Hayır, kapatmayalım. Kardeşinle aranızda duruyorum. Gövdem ve gölgem orada. Bu geometriyi bozmanın yollarından birinin bu olduğunu bilmek için ille de Freud okumaya gerek yok. O zamanlar da biliyordum bunu denemeye değer yollardan biri olarak gördüğünü. Hiç mi anlamadım sanıyorsun? Eğer bir şey olmadıysa sen istemediğin için değil, ben istemediğim için olmadı. Senin meselen benimle değil, kardeşinle. Benim kardeşimle bir meselem kalmayalı çok oldu. Asıl onun benimle bir meselesi var. Baksana, ben bıraktıktan sonra benim bıraktığım solcular bile soyunmaya kalkıştı. Son romanını okuyan zamanında merkez komitesi üyeliği yapmış sanır. Siyasi tespit yapmaktan roman yazmayı unutmuş. Yanılıyorsun, meseleler bitmez. Yalnızca biçim değiştirirler. Hepimizin annemizle, babamızla, kardeşlerimizle meselesi vardır. Olmaması mümkün mü? Bu meseleleri yaşama biçimlerimiz değişir yalnızca. Kendileri bütünüyle ortadan kalkmazlar. Ne yazık ki kalkmazlar. Hayatımızdaki bu ilk kişileri birer temel figür olarak hayatımız boyunca yaşadığımız bütün ilişkilere taşır dururuz. Ölüm bile bu ilişkileri ve bu figürleri alamaz bizden. Başkalarıyla yinelemeyi sürdürürüz. Bütün sevgililerimin hem oğlu hem babası oldum. Aynı zamanda rakibi ve kardeşi. Hem en yakın arkadaşı hem can düşmanı. Kaçınılmazdı. Hepsinde aynı sonuçlanmaz elbet. Kiminde ağır faturalar, kiminde derin mutluluklar. Ben çok değiştim. Bunu anlatmaya çalışıyorum sana. Dünya benim için çok soyundu. Hem dünyayı en çıplak haliyle görebiliyorum. Kas katı bir gerçeklik olarak. Hem de alabildiğine uzakları hayal edebiliyorum. Bir Amerikalı kadar kesin bir iş adamı ve Nazım kadar hayalperest oldum. Gerçeğin derin düşünü görüyorum artık. Düşlerimin somut gerçekliğini. Bunlar içinde liberalizme ihtiyacım var. Babamdan kalan işleri kısa zamanda ona 20'ye katladım. Tamamıyla hayal gücüm ve cesaretim sayesinde. Böyle olmasaydı başaramazdım bunları. Unutma, bunca ihtilal de bunun için yapıldı bu memlekette. Sizler hayal güçlerinizi geliştiresiniz diye. Dünyayı özgürleştiren şey sosyalizm değil, inan. Serbest piyasa. Doğru yönlendirilmiş bir kapitalizm bütün hayalleri mümkün kılar. Para kendi için bir amaç değil, hayaller için bir araç olduğunda dünya başka bir yer olacak. Kapitalizmin keşfedilmemiş bölgeleri var, hala balta girmemiş bölgeleri. Yeni insanları, yeni hayalleri, yeni ufukları bekleyen. Ben bunları gördüm, bütün mesele görmekte. Bir yığın hüdük, hıyar iş adamı göremedikleri için yalnızca onları, onların yaptıklarını referans alan solcularda göremiyorlar. Solcuların tek referansları mevcut kapitalistler çünkü. Kötü örnekler. Kendileri kapitalizm üzerine düşünmekten cayalı beri yapılanlarla yetiniyorlar. Tüylerin diken diken olacak biliyorum ama dünyada kendini yenileme gücüne en fazla sahip olan sistem kapitalizm inan. Her sistem tıkanırken, donarken o sürekli olarak kendini yenileyebiliyor. Can çekişiyor derken yeniden atağa geçiyor. Emzikten bir türlü kopamayan çocuklar gibi mazilerine yapışıp kalmış solcular bunu bir türlü anlamıyor, kabul etmek istemiyorlar. Üstelik kapitalizmin onların hayal güçlerine çok ihtiyacı var. Sen ne dersen de insan doğasına en uygun sistem olduğu için hala ayakta. Başka şeyden ötürü değil. Lyons'lara konuşmuyorsun, Rotaryenlerle de değil. TÜSİAD'da da değiliz. Etrafta televizyon kameraları da yok. Ne oluyor sana? Bak yıllar sonra yeniden kapitalizm iyi mi kötü mü tartışacak halde değilim. Hem de gecenin bu saatinde. Kimseyle Allah var mı yok mu tartışması yapmayalı da yıllar oldu inan. Yorgunluk derken bunları kastediyordum. Konu buraya nasıl geldi takip edemedim ama kapatalım artık. Bak bu senin hayatın, diğeri de benimki. Karıştırmayalım, oldu mu? Neden tartışmadan kaçıyorsun? Bak çok sevdiğim kimi sanatçı dostlarım, arkadaşlarım vardır. Yazardır, çizerdir, oyuncudur, yönetmendir. İnsan olarak sevdiğim kişilerdir. Arkasında onca yıl taşıyan güzel tanışlıklardır bunlar. Ama çoğunun yaptıkları işleri pek beğenmem. Standartlarım yüksektir. Kendimi sanat konusunda bunca yıl eğitmiş, zevklerimi rafine etmiş olmamın bedelidir bu. Onları paylaşamam, onların ırağına düşerim. Çoğu sınırlı insanlardır, bilirim. Sınırlarını görürüm. Sanatçı olarak tercihlerim onlardan yana değildir. Bu yüzden de bunları tartışmam onlarla, kaçak güreşirim. Artık bu işi yapmayın, bırakın dememek için. Kimseye bunu söylemeye hakkım olmadığını düşünürüm. Bu onların hayatları, varoluşları. Kimseyi üzmek istemem, incitmek istemem. Geçiştiririm. Onlar da bilirler bunu, sezerler, anlarlar. Zulmüm yeteneğine, geleceğine inandığım insanlaradır. Onlara hayata zehir ederim. Çünkü onlara inanırım. Her türlü eleştiriye hakları olduğunu düşünürüm. Dolayısıyla tahammülleri de olmalıdır. Bilirim ki her zaman daha iyisini yapabilirler. Seninle de konuşmak, tartışmak istemiyorum. Niye anlamıyorsun bunu? Romancı olarak kardeşimi de beğenmiyorsun değil mi? Sevmiyorsun. Bir an durup yüzüne bakıyorum. Geçişlerini izlemekte güçlük çekiyorum. Yanıt bekleyen delici gözlerle bana bakmayı sürdürüyor. İlk kez görüyormuş gibi yüzüne bakıyorum. Konuşmadan sürdüremeyeceğim bakmayı. İlk kez ürktüm senden biliyor musun? Gözlerinden geçen şu hain pırıltıdan. Göze alma gücünden. Ne kadar mutlusun bunu söylerken. Onun etinden et koparmış gibisin. Soruma cevap vermedin. Evet beğenmiyorum bunu, o da biliyor. Ona da söyledim. Ne dedi, nasıl karşıladı? Aramızda konuştuk, hallettik bu meseleyi. Nasıl? Dayanamayacağım, sinirli bir kahkaha atıyorum. Ne bilmek istiyorsun? Üzüldü mü? Evet üzüldü, çok üzüldü. Canı yandı mı? Sanırım evet, böyle bir şey kimsenin hoşuna gitmez değil mi? Peki sen sevindin mi buna? Evet sevindim, hem de çok. Dünyanın bütün adaletsizlikleri gideren bir adaleti var yine de. İnanılmazsın. Koskoca bir iş adamısın, memleket ekonomisinden söz sahibi birkaç kuruluştan birinin başındasın. Babandan kalan işleri ona 20'ye katlamakla övünüyorsun ve merak ettiğin, ardına düştüğün, sonunda sevindiğin şeye bak. Az önce sen demiyor muydun temel ilişkilerin hiç değişmediğini? Yoruldum, gitmek istiyorum. Gitme, hoş olmayan yerlere gitmeye başladı bu konuşmalar. Gitme, gitmeyip de ne yapayım? Bana bir sırrını ver, kimselerin bilmediği bir sırrını. Benim kadar geveze, her şeyini söyleyen, her şeyini anlatan, her öksürdüğünü yazan birinin bir sırrı kalmış olabileceğini mi düşünüyorsun? Evet düşünüyorum. Kimselere söyleyemediğin, hiç kimsenin bilmediği ya da çok az kişinin bildiği bir sırrın mutlaka vardır senin. Bunu nereden çıkarıyorsun? Seni kardeşimden daha iyi tanıyorum. Sen fena takmışsın ya. Anlaşılan kardeşimin aşkısın tablosundayım. Seni ondan daha iyi tanıyorum. Ondan çok bana benziyorsun sen. Belki de bunun için hep kaçtın benden. Bak burçlarımız bile aynı seninle. O zaman senin bir sırrın vardır. Sen ver bana sırrını. Sahiden istiyor musun böyle bir şeyi? Elbette hayır. Sır sır diye tutturan sensin. Bir sırrını ver bana, herhangi bir şey olabilir bu. Ama bana anlatırken mahcup ol, sıkıl, utan, üzül, canın yansın. Anlaşıldı, delirmişsin sen. Doğruyu söyle bana, doğruyu bir tek ben bileyim. Örneğin işkencede kimseye ele verdin mi? Dayanamayıp sonunda konuştuğun oldu mu? Saçmalama. Ya da ummadık biriyle hiç kimsenin bilmediği ilginç bir yatak hikayen? Saçmalama. Tamam, daha azına da razıyım. Mesela ilk defa nasıl oldu? Canın yandı mı? Mahalleden mi arkadaşındı, okuldan mı? Yoksa hiç tanımadığın biri mi? Saçmalıyorsun, iyice saçmalıyorsun. Bana ne muamelesi yaptığının farkında mısın? Bu konuşmanın artık hiçbir ilginç yanı kalmadı. Bence asıl şimdi başlıyor. Geceyi noktalayalım, gerçekten yorgunum. Hayır, gece şimdi başlıyor. Ben gidiyorum. Gece şimdi başlıyor dedim. Ne istiyorsun benden? Canını yakmak istiyorum, anlıyor musun? Canını yakmak. Bana bu kadar kızgın mısın gerçekten? Evet. Evet, çok kızgınım, çok. Ödeşemiyorum seninle, yenişemiyorum. Bunun için kendime de kızıyorum. Aptalca buluyorum bu takıntımı ama içimden de kazıyıp atamıyorum. Hep seni kazanmak istedim. Hep sana yaranmaya çalıştım. Gözüne girmeye çalıştım onca yıl. Hep elinin tersiyle ittin beni. Bu yaşa geldik, hala direniyorsun bana. İki yetişkin insan gibi konuşamıyoruz seninle. Geçmişi bile konuşamıyoruz. Kardeşimden çok bana benzediğin halde gittin onu seçtin. Onun dostluğunu, onun arkadaşlığını tercih ettin. Yüreğini ona açtın. Kötü zamanlarında o oldu yanında, ben değil. Senin arkadaşlığına ihtiyacım vardı. Bir kadın arzular gibi arzuluyordum senin arkadaşlığını. Bir kadın arzular gibi. Bedenini değil ama seni istiyordum, anlıyor musun, seni? Sarhoşsun sen. Kötü ev karıları gibi konuşma. Ne ilgisi var söylediklerimin sarhoşlukla? Ne dediğini bilmiyorsun çünkü. Hayır efendim, çok iyi biliyorum ama sen dediklerimin altında yine boktan bir eşcinsel aşk hikayesi ararsın. Hayır, aramıyorum. Bu memlekette birbiriyle yatmadan eşcinsel aşk hikayeleri yaşayan milyonlarca erkek olduğunu ne zamandır biliyorum artık. Böyle bastırılmış boktanlıkları, kendindeki ötekini aramak, başkasındaki ikizini kovalamak gibi felsefi söylemlerle kabul edilebilir hale getirme gayretlerini de başkalarına bırakıyorum. Başkaları beni ilgilendirmez. Kardeşim bile olsa bu. Gözlerinde aynı hain pırıltı. Bir an susup yüzümü yokladıktan sonra ekliyor. Göndermelerini doğru anlamış mıyım? Kendimi yakalanmış hissediyorum. Utanıyorum, başka bir yere bakıyorum. Görüyorsun değil mi birbirimize ne çok benzediğimizi? Ben derdimi doğru anlamanı istiyorum yalnızca. İlkokulda olsaydık kan kardeşi olalım demek gibi bir şey istediğim. Evet, tam da bu, kan kardeşi olmak. Peki şimdi ne istiyorsun benden? İlkokulda değiliz artık. Bunca yıllık uçurumu ne kapatabilir sanıyorsun? İstesen bile ne yapabilirim senin için? Bir sırrını ver bana. Kan kıymetinde bir sırrını. Kimsenin bilmediği bir sırrını. Bir tek ben bileyim. Sana ait olan bir şeyi yeryüzünde bir tek ben bileyim. Yalvarırım sana. Bir tek ben bileyim. Kanın gibi damarlarında geçsin. Ama niçin? Seni bu kadar sevmiş ve karşılığını hiç alamamış olduğum için. Duraksıyorum. Yüzünde sadece kalıcı bir acı var. Ne kadar benim payıma düşüyor bu acının bilmiyorum. Gözlerinde nem var ve acı çekiyor. Oysa ben hiçbir şey yapmadım. Karşımda gittikçe derinleşen varlığından ürküyorum onun. Gecenin denetimden çıktığını düşünüyor, kararlı bir hareketle orayı terk etmeye hazırlanıyorum. Anlıyor. Birden uzanıp masadan bir bıçak alıyor. Önüme geçerek tek bir hareketle bileğini kesiyor. İnce bir şerit halinde kan. Gözlerime inanamıyorum, birkaç saniye. Her şey birkaç saniye. Gözümü kandan alamıyorum. Bütün kelimelere karşılık kan. Beni yeniyor, bana doğru geliyor. Kan sızan bileğini ağzıma yaklaştırıyor. Göz göze geliyoruz. Tanımadığım bakışlar bunlar. Hem hükmediyor hem yalvarıyor. Kaçamıyorum. Dudaklarımda kanın tuzlu tadı kısa bir süre. Geri çekiyorum kendimi. Bileğinde dudaklarımdan boşalan yere kendi dudaklarını yapıştırıyor. Gözlerimi kaçıracak oluyorum. Diğer eliyle çenemden tutup yeniden kendine çeviriyor beni. Onu görmemi istiyor. Görüyorsun, bizim ailenin asıl şairi benim. İş adamı olması gereken kardeşimdi. Rollerimiz değişti. İki oğullu bütün ailelerin oğullarından biri kayıptır aslında. Diğerini arar. Kardeşim de bunu yazmaya çalışıyor bence. Senin kelimelerinle aramıyor diye haksızlık etme ona. Bileğini sararken şimdi sıra sende diyor. Kan mı, sır mı diyorum. Sır diyor. Ani bir kararla terasın ucuna gidiyorum. Bir sandalyeyi ters çevirip oturuyorum. Sırtımı dönüyorum ona. Boğaza veriyorum yüzümü, gözlerimi. Karşının ışıkları, soluk alıp verir gibi ışıyan karşının ışıkları. Yataklarında uyuyanları düşündürüyor bana. Uykunun herkesi masum kılan kardeşliğini. Tarazlanmış sesimi temizliyorum. Biraz sonra ağlamaya başlayacağımı biliyorum. Bunu senin için yapıyorum, dinle. Yalnız senin için. Bir tek sen bileceksin şu koca yeryüzünde. Haklısın, bir sırrım var benim ve şimdi hiç kimsenin bilmediği bu sırrımı dinleyeceksin. Bunu kardeşin de bilmiyor, kimse bilmiyor. Yazmaya yüzüm olmadı. Yüzünü görmüyorum artık ama derin bir merakla bana bakan varlığını duyuyorum. Sen de yaşadın, bilirsin. Devrimcilik günlerinde herkes kendini yenilemek, kendini değiştirmek, kendinden yeni bir ben yaratmak istiyordu. Hepimiz üzerine gidilmesi gereken, değiştirilmesi şart olan bir dolu küçük burjuva alışkanlıklarımız olduğunu düşünüyorduk. Hemen herkes kendini bu küçük burjuva alışkanlıklardan kurtarmaya, küçük burjuva pisliklerinden temizlenmeye, arınmaya çalışıyordu. Ve genellikle bu dikkat kendinden çok diğerlerine karşı gösteriliyordu. Her zaman her yerde olduğu gibi. Herkes devrim adına birbirini göz altında tutuyordu. Eleştiri, öz eleştiri mekanizmasını işletmek adına hayatımızın hemen her anına bir günah çıkartma motifi egemen olmuştu. Ben de herkes gibi kendimi değiştirmek istiyordum. Siyaset içinde daha iyi bir devrimci olmak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaktım. Bütün burjuva alışkanlıklarımı aşacaktım. Böyle düşünüyordum. Hemen herkes o zamanlar böyle düşünüyordu. Devrimci olmak için kendimizden caydığımız, kendimizden vazgeçtiğimiz, kendimizi ve başkaları uzun uzun didiklediğimiz, günlerimizi birbirimize zehir ettiğimiz bir dolu şey yaşadık. Bunları uzun uzun anlatacak değilim sana. İyi kötü hemen herkes kendine göre bir şeyler yaşadı o dönemde. Benimse herkesten farklı olarak tümüyle değiştirmek istediğim bir yanım vardı. Bu eşcinselliğimdi. Ne zamandır eşcinsel olduğumun farkındaydım artık. Adını koymak epey zamanımı almıştı ama hiç yaşamamıştım cinselliğimi. Devrimci olduktan sonra da tümüyle iyileştirmem gereken bir hastalık gözüyle bakmaya başlamıştım gövdemin yarısına. Kimseyle konuşabildiğim bir şey değildi bu. Neredeyse dünyada kendimi tek zannediyordum. Bir lanetli gibi hissediyordum kendimi. Devrimciliğime halel getirmek istemiyordum. O dönemde onca sıkıntının yanı sıra bir de bu hiç kimsenin bilmediği tek kişilik cehenneme katlanıyordum. Tek başıma halledemeyeceğimi anlayınca bir psikiyatra gitmeye başladım. Durumu ona itiraf etmekte epey zorlandım. Günlerce sorunun çevresinde gezinmiş, konuya bir türlü girememiştim. Daha çok aile ilişkilerimden, çocukluğumdan, arkadaşlıklarda yaşadığım hayal kırıklıklarından, üniversitede yaşadığım sorunlardan söz ederek geçiştiriyordum asıl derdimi. Ben konuşurken sürekli camdan dışarı bakıyordu. Beni dinleyip dinlemediğini hiç anlamıyordum. Kendimi kurcalamayı göze aldıkça açıldım. Beni tedavi edin diyordum, beni kurtarın diyordum, beni değiştirin diyordum. Sihirli bir değnek bana dokunsun ve ben bambaşka biri olayım istiyordum.